Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Mehr 1400, Hicri Kameri 26 Sefer 1443 ve Miladi Takvimli 3 Ekim 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Allame Hasanzade Amali'nin vefatı üzerine hazırlanan özel programı ve dinleyicilerle baş başayı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Siyonistlerin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Emir Abdullayan, İran sınırlarında sahte Siyonist rejimin varlığına asla müsamaha göstermez dedi. Şemhani, komşular yabancıların şerrinden ve tefrikasından sakınsın uyarısında bulundu. İlham Aliyev, İran, Rusya ve Türkiye ile işbirliğini desteklediklerini söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, İran, Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde iyi ilerleme var dedi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Amerika Taliban yönetimini er ya da geç tanıyacak dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberinin bizzat not yazdığı bir cilt Kur'an-ı Kerim, İran Radyo ve Televizyonu Başkanı kanalıyla fedakarlık yolunda şehit olan İranlı genç Ali Lende'nin ailesine hediye edildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yeni genel müdürü Peyman Cebelli, yeni görevindeki ilk günü fedakar genç şehit Ali Lende'nin ailesini ziyaret için dün İran'ın güneyindeki Khuzestan'a gitti. İran Radyo ve Televizyon Genel Müdürü Cebelli Ahvaz'da İslam Devrimi Kültür Cephesi aktivitesiyle yaptığı görüşmede fedakar bir İzeli genci olan Şehit Ali Lendi toplumda tüm ulusal medya kadar kültür oluşturmayı başardı dedi. 15 yaşındaki İzeli genç Şehit Ali Lendi 9 Eylül'de bir komşunun evinde çıkan yangın ardından alevlere dalarak orta yaşlı iki komşu kadını kurtarmayı başardı. Fakat kendisi %91 oranında yandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşleri Sorumlu Yardımcısı Seyit Muhammed Hüseyin'i Siyonistlerin bölgede güvensizliği kışkırtmaya çalıştığını söyledi. Seyyid Muhammed Hüseyin, Siyonistlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve Irak Kürdistan'ı kışkırtmaya ve İran'ın kuzey bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Hüseyin'i Hayber Fatihleri tatbikatı İran İslam Cumhuriyeti'nin önleyici tedbiridir ve herhangi bir olay olması halinde İran'ın sınırlarını savunmaya hazır olduğumuzu göstermektedir, dedi. Hüseyin'i bölgedeki bazı ülkeler güç peşinde koşuyor ve İslam devriminin sınırlarının Avrupa'nın kalbine ulaşından habersizler, dedi. Hüseyin'i İran'ın bölgesel gücüne de atıfta bulunarak şöyle dedi. Amerika Batı Asya'ya geldiğinde Irak'a girdi ve Irak Amerika için bataklık oldu ve 20 yıllık işgalden sonra ise Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün gece bölge sınırlarındaki değişikliklerin İran tarafından kabul edilemez olduğunu vurguladı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi sınırları yakınında sahte Siyonist rejimin varlığına asla müsamaha göstermeyeceğini belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre İran Kanal 1'de Bir Bakış adlı programda İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki bazı meseleleri değerlendiren Emir Abdullahyan, Siyonistlerin ve teröristlerin iki ülke arasındaki ilişkileri bozma çabalarına atıfta bulunarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti duyarlılık ve kararlılıkla aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti dahil olmak üzere meseleleri gözetliyor ve takip ediyor. Emir Abdullahyan, Karabağ'ın kurtarılması sırasında bölgeye bazı terör hareketlerinin geldiğini ve Siyonist rejiminde bu gerilimi kullanmaya çalıştığını belirterek, İran'ın aynı zamanda siyasi, askeri ve güvenlik düzeyindeki kaygısını diplomatik yollarla dile getirdiğini sözlerine ekledi. Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti üst düzey yetkililerini de İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına verdiği desteğin, iki ülke arasındaki artan ilişkilerin daha da gelişmesine fırsat vereceğini bildirdiğini ciddi olarak hatırlattığını, ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırları yakınında Siyonist unsurların varlığını hiçbir zaman kabul edemeyeceğini, bölgedeki jeopolitik değişime de müsamaha göstermeyeceğini bildirdiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyük bir komşusu olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın Siyonistlerin ve teröristlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne tehdit oluşturmasından endişe duyduğunu belirtti. Siyonist rejimi meşrulaştırmak konusunda İran'ın tavrını her zaman dile getirdiğini vurgulayan Emir Abdullahyan, bölgenin geleceğinde Siyonist rejimin yerinin olmayacağını da sözlerine ekledi.
İran Yüksek Uluslar Güvenlik Konseyi Sekreteri büyük ve güçlü İslam Cumhuriyeti'nin komşularına karşı hayırsever olduğunu belirterek, komşular yabancıların kötülüğünden ve tefrika oluşturmalarından haberdar olmalıdır, dedi. Ali Şemhani sosyal paylaşım sayfasından şunları yazdı. Büyük ve güçlü İran komşularına her zaman iyilikte bulundu. Onları asla tehdit etmedi. Sorunlar bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği ve dayanışmasıyla çözülecek. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, yabancı nüfuzunun fitne ve bölünmeden başka bir sonu olmadığını belirterek, komşularımızı bu konuda uyanık olmaya ve onlardan uzak durmaya çağırıyoruz, dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Güney Kafkasya ülkelerinin İran, Rusya ve Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre İlham Aliyev, İspanyol kanalı AFEH ile yaptığı röportajda, Güney Kafkasya'nın 3 ülkesiyle İran, Rusya ve Türkiye'nin 3 komşusu ülkesi arasında bölgesel işbirliği olasılığı hakkında bir soruya verdiği cevapta, biz bölgesel işbirliği destekledik, 3+1 grubunu. Ermenistan elbette henüz yanıt vermedi ve gördüğünüz şey yine Erivan'ın yapıcı olmayan bir tutumu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bunun sadece savaş sonrası düzenlemeler için değil, aynı zamanda genel olarak bölgenin kalkınması için de çok önemli olacağını, çünkü 6 ülke arası bu işbirliği biçimini oluşturabilirsek, bu herhangi bir düşmanlık karşısında ana garantörü olur, bölgesel işbirliği için yeni ve önemli bir faktör olur ve birçok fayda sağlar, dedi. Aliyev, eğer karşılıklı ticareti güçlendirir ve pozitif dinamiklere odaklanırsak, bölgenin gerilimden istikrara ve barışa döneceğini vurgulayarak, Ermenistan Başbakanı ile görüşmesine de atıfta bulunarak şöyle dedi. Biz hazırız ve aslında müzakereler ve temaslar başladı ve iletişimin açılması ile ilgili konulara odaklanılmıştır. Öyle ki Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde işbirliği de vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturumu kulisinde Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları arasında savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez çok yapıcı ve umutlu bir görüşme yapıldı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçiliği yayınladığı bildirdi. İran'dan Hüseyin Erbay'ın ziyaretçilerine merasimlere katılmaları için Irak'a girmelerine izin vermesi ve Irak'ın ev sahipliğinden dolayı Irak hükümetine ve halkına teşekkür etti. İsna Haber Ajansı'na göre İran'ın Bağdat Büyükelçiliği yayınladığı bildirdi. Irak hükümetine ve halkına, yas tutanlara, İranlı ziyaretçilere her açıdan yardım eden herkese teşekkür ederiz denildi. Bildirde ayrıca şu ifadelere yer verildi. Ancak bu yılki Erbay'ın merasimi belirli sayıda İranlı ziyaretçinin kabrine yol açan korona salgınının patlak vermesiyle sınırlı kaldı. Ama sonuçta Kerbala'da milyonlarca Iraklı ve başka ülkelerden ziyaretçilerin de katılımıyla görkemli Erbay'ın merasimi yapıldı. İran Büyükelçiliği bildirdi. Gelecek yılki Hüseyin Erbay'ın merasiminin planlarının herhangi bir kısıtlama olmaksızın gerçekleşmesini umduğunu bildirdi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran-Suudi Arabistan görüşmelerinde her ne kadar iyi ilerlemelerde olsa bazı sorunlar da elbette var dedi. Irak Cumhurbaşkanlığı'nın Telegram üzerinden dün yaptığı açıklamaya göre Berhem Salih, İran-Suudi Arabistan diyaloğunun iyi ilerlediğini ancak sorunlarında olduğunu bildirdi. Bu alanda bir açılım olacağını ve görüşmelerin sürekli olmasını umduğunu ifade eden Salih, çünkü Irak'ın ve bölgenin buna ihtiyacı var. Çünkü İran ve Suudi Arabistan bölgedeki büyük ülkelerdir dedi. İran-Irak ilişkilerini önemli olarak nitelendiren Irak Cumhurbaşkanı bu kültürel ve sosyal ilişkilerin köklerinin tarihe dayandığını, çünkü iki ülkenin uzun sınırları ve birçok ortak çıkarları var dedi. Salih, Irak'ın Suudi Arabistan ile ilişkilerinin önemli olduğunu ve tüm Arap ülkelerinin güçlü, istikrarlı ve egemen bir Irak olmadan Arap ülkelerinin ulusal güvenliğinin tehlikeye gireceğini kabul ettiğini sözlerine ekledi. Salih açıklamasının bir başka bölümünde ise Irak'taki mevcut durum göz önüne alındığında bir an önce yeni bir hükümetin kurulması ve eski tecrübelerin tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Irak Cumhurbaşkanı, Irak dini mercinin seçimlerle ilgili bildirisinin önemli olduğunu kaydetten ve bunun iktidarı barışçı yoldan değiştirmek için bir yol olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. AFP geçen çarşamba günü birkaç isimsiz kaynaktan alıntı yaparak İran ve Suudi Arabistan'dan temsilcilerin Irak'ta tekrar bir araya geldiğini bildirdi. Haber ajansı iki tarafın bu yıl Nisan ayından bu yana birkaç kez birbiriyle üst düzey görüşmelerde bulunduğunu vurguladı.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek yanlı ve kanunsuz bir şekilde çekilmesinden ve Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmamasına değinmeksizin, Viyana'daki nükleer anlaşmanın yeniden ihyasıyla ilgili görüşmelerin başarısı için umudunu dile getirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde aksama olmayacağını belirterek aynı zamanda görüşmelerin başarısız da olmayacağını umut etti. Fransa Dışişleri Bakanı da dün yaptığı açıklamada Avrupalıların nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymadıklarına değinmeksizin İran ile müzakere penceresinin sonsuza kadar açık kalmayacağını ve Tahran'ın eylemlerinin nükleer anlaşmaya dönüşü zorlaştıracağını ileri sürdü. Şimdiye kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü kolaylaştırmak için Amerika ve İran'la diğer nükleer anlaşma tarafları arasında Viyana'da 6 tur dolaylı görüşmeler yapıldı.
İran'ın ağır siklet serbest güreşçisi dünya şampiyonlarında finale yükseldi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın 125 kilo kategorisindeki temsilcisi Emir Hüseyin Zari'i dün Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgöl'e karşı mücadeleyi 4-0 kazandı. Daha önce Hasan Yazdani 86 kilogram kategorisinde de finalist olmuştu. Zari ve Yazdani bugün altın madalya kazanmak için mindere çıkacak.
6. Uluslararası Türk İcatları Fuarı'nda müzelerle ilgili buluşlar 20 ülkeden 260 mucit arasından ikinci kez ülkeyi altın madalya getirmeyi başaran İranlı bir gruba ait oldu. Mahmut Rıza Gürci, Mercan Hacı Rahimi ve Sağlar Basri, tarihi nesneleri korumak ve müzeleri daha akıllı hale getirmek için icatlar yaptı. Onların yaptığı buluş daha önce İsviçre özel ödülünü kazanmıştı ve şimdi aynı buluş Uluslararası Türk Buluşları sergisinde altın madalya kazandı. Uluslararası Türk Buluşları sergisinde grubu temsil eden Mahmut Rıza Gürcü, bu sergi 20 ülkeden 260 ve İran'dan 10 buluşun COVID-19'un ortaya çıkmasından sonra sergilendiği ilk sergi olması sebebiyle çok önemliydi. Öte yandan İran'ın temsilcileri olarak turizm sektörüne değer veren bir ülke olan Türkiye'de bir müze buluşu için altın madalya kazanmamız bizim için çok önemliydi, dedi.
Türkiye'de 2 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27.973 koronavirüs vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 22.110 olurken toplam 352.162 test yapıldı. Tabloyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sonbahar ve kış şartlarında salgınla mücadelenin biraz daha zor olduğunu belirterek maske kullanımına dikkat çekti.
Kırklareli'nde Türkiye yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a ulaşımı sağlandığı Dereköy sınır kapısı yakınları ile Kovçaz ilçesinde düzensiz göçmelerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede denetim yapan ekipler Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 16 göçmeni yakaladı.
Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle, binlerce üniversiteli öğrencinin kiraların anormal şekilde artması ve yeterli yurtların olmamasından dolayı Türkiye'de geceyi parklarda geçirdiğini yazdı. Habere göre Türkiye'de korona salgını nedeniyle üniversitelere 18 ay ara verildikten sonra ülke üniversiteleri kapılarını yeniden açtığında bu durum çok sayıda öğrencinin şaşkınlığına neden oldu. Zira İstanbul gibi büyük şehirlerde ev kiralarının anormal artışı ve yeterli yurt olmaması öğrenciler için büyük bir soruna dönüştü.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3. yılında cinayeti kınarken faillerine değinmedi. Açıklamada Kaşıkçı'nın olağanüstü yaşamı ve mirasının saygıyla anıldığına işaret edilerek insan haklarını savunmak kesinlikle Amerika'nın ulusal çıkarlarınadır değerlendirmesi yer aldı. Suudi Arabistan yönetime yönelik eleştirileriyle bilinen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu'ndan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
Suriye kaynakları Nusra Cephesi teröristleri tarafından zehirli ve kimyasal madde içeren füzelerin İdlib'in eteklerinde bulunan 3 bölgeye nakledildiğini bildirdi. Sputnik Haber'in bildirdiğine göre En-Nusra cephesi teröristleri İdlib'in güney ve güneybatısındaki Cebel el-Zaviye ve Ceser el-Şugar bölgelerine ve Hama'nın eteklerinde Sehl el-Gab bölgesine zehirli gaz başlıklı füze sevkiyatı yaptı.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Amerika'nın er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını söyledi. Başbakan Khan, TRT'ye verdiği mülakatta Pakistan'ın tek taraflı olarak Taliban'ı tanımasının herhangi bir etki yaratmayacağını, öncelikle Amerika, Avrupa, Çin ve Rusya'nın tanıması gerektiğini belirtti. Pakistan Başbakanı, Amerika'nın er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını aktardı. Neredeyse tamamen dış yardıma bağımlı Afgan hükümetine yardım sağlaması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Khan, uluslararası toplum Afgan halkına yardım etmesi ülkede insani bir kriz ortaya çıkar ifadelerini kullandı. Başbakan Khan, Taliban'ın ülkeyi devralmasından sonra Amerika'nın kafasının karıştığını söyleyerek dikkatleri başka tarafa çekmek için şimdi de günah keçisi aradıklarını kaydetti.
Ve terör rejimi İsrail ordusu Filistinliler ve direniş gruplarıyla savaşmak için özel bir köpek birimi kurdu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haberleri burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bahreyn halkı protestoları ve Ali Halife'nin dehşeti üzerine. Cuma günü Bahreyn'in birçok kenti Siyonist ırkçı rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in bu ülkeye ziyaretini protesto gösterilerine sahne oldu. Korsan rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Perşembe günü ve bazı gerici Arap rejimleriyle ilişkileri normalleştirme projesi çerçevesinde Bahreyn'de büyük elçilik açmak için başkent Manama'ya gitti. Irkçı rejim ve Ali Halife rejiminin bu kışkırtıcı hareketi, ülkelerinin işgalci rejim ile ilişkilerini normalleştirmeyi kabul etmeyen Bahreyn halkını bir kez daha sokaklara indirdi. Göstericiler attıkları sloganlarla Ali Halife rejimin bu kararının Bahreyn için kara bir leke olduğunun altını çizdiler. Bahreyn'de aktivistler de Cuma günü sosyal medyada ülkedeki camilerin resimlerini yayınlarken, ibadet edenlerin camilere girerken Siyonist rejimin bayrağını ayaklar altına alarak çiğnediklerini gösterdiler. Bahreyn halkının söz konusu davetsiz misafire karşı protesto gösterileri, bir kez daha Ali Halife rejimince ve uluslararası toplumların rezil sessizlikleri gölgesinde bastırıldı. Fakat bu ülke yöneticileri ve halkı arasında büyük bir çatlak ve görüş ayrılığının olduğunu gösterdi. Tabii ki bu konu bizzat Ali Halife rejiminin halktan kaynaklanmadığını ve halkçı bir hükümet olmadığını, onların dünyadaki değişik olaylara karşı görüşlerinin farklı ve hatta çatışmada olduğunu gösteriyor. Zira Lapid'in Manama'ya gitmesi bizzat Bahreyn halkı ve hükümeti arasında var olan ayrışmanın göstergesidir. İşte tam da bu konu Ali Halife için korku sebebi olmuştur ve bu yüzden kendini meşruiyetten yoksun görüyor. Bu meşruiyet esasen halktan kaynaklanmalı ve onlar tarafından onaylanmalıdır. Bu yüzden Bahreyn rejimi kendi meşruiyetini sınırlar dışından adeta dileniyor ve bu yüzden eli kanlı Siyonist rejimi kendini meşruiyet gerekçesi olarak görmüştür. Fakat söz konusu rejim bizzat meşruiyetten yoksundur ve kendini meşruiyet kazanmak için gerekçe arıyor.
Ali Halife rejiminin endişeleri ve dehşete kapıldığı konulardan biri ülke içinde kendi halkına karşı işlediği insan hakları ihlalleridir. Bu bağlamda El Cezire televizyon kanalı bir raporda 2011-2021 yılları arasında Ali Halife rejiminin yaklaşık 607 çocuğu cezaevlerinde çeşitli yöntemlerle işkence ettiğini ifşa etti. Bu rapora göre çocukların sorgulanması onların aileleri veya avukatları yanlarında olmadan yapılmış ve hala 150'si Ali Halife zindanlarında bulunuyor. Bu yüzden Ali Halife rejimi hem iç muhalefet ve hem dış baskılar sebebiyle bağımsız uluslararası kurumların muhtemel faaliyetleri ve eylemlerinden yoğun şekilde endişe ediyor. Bu yüzden Siyonist rejime yönelmiştir ama bu rejimin kendisini devrilmekten kurtaramayacağı, üstelik devrilme sürecini daha da hızlandıracağından gafildir. Zira Perşembe gününden itibaren başlayan halk ayaklanmaları Ali Halife rejiminin dehşete kapılmasına sebep oldu. Diğer yandan Filistinli gruplar Bahreyn rejiminin bu kararını kınarken bunun Filistin ülküsüne ihanet olduğunu belirttiler. Filistinli gruplar Gazze şeridinde ortak bir bildiri yayınlayarak işgal rejime Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Bahreyn ziyareti ve başkent Mename'de büyükelçilik açmasını İslam'a, Arap kavmine, Bahreyn ve Filistin halklarına karşı ihanet şeklini değerlendirdiler. Bu yüzden gelecek günler ve hatta aylarda korsan rejim ile ilişkilerin normalleştirme sonucu Ali Halife rejimine karşı iç, bölge ve uluslararası üç alanda baskıların artması ve devrilmesinden başka bir şey beklenmediği anlaşılıyor.
Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz NPT'nin ihlaliyle Avustralya'da nükleer teknoloji transferine Rusya'nın eleştirisi başlığı altında. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika ile stratejik istikrar konusunda Cenevre'de yapılan müzakerelerin sonunda AUKUS olarak bilinen Amerika, Britanya ve Avustralya üçlü koalisyonun kurulmasından endişe duyduklarını işaretle, Moskova'nın askeri nükleer teknolojinin transferini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda gündeme getireceğini söyledi. Ryabkov'un belirttiğine göre AUKUS çerçevesinde Avustralya'ya denizaltı yapımı için nükleer tahrik teknolojisi transfer edilecektir. Rus yetkili söz konusu üçlü koalisyon çerçevesinde Avustralya'nın askeri nükleer teknolojiye ulaşmasının, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'ye aykırı olduğunu belirtti. Moskova'nın AUKUS koalisyonun şekillenmesi ve özellikle denizaltı yapımı için Avustralya'ya askeri nükleer teknolojinin intikaliyle NPT'nin ihlal edilmesini açıkça belirtmesi, bu tehlikeli olayın sonuçlarından derin endişe duyulduğunu ve Amerika'nın nükleer meselede çelişkili davrandığını gösteriyor. Amerika bir yandan başta İran olmak üzere diğer ülkelerin barışçıl nükleer çalışmalarına karşı muhalefet edip bu bağlamda yoğun yaptırımlar uygularken diğer ülkelere askeri nükleer teknolojisini transfer etmesi ise bu çelişkinin en bariz örneğidir. Amerika, Britanya ve Avustralya 15 Eylül Çarşamba günü diplomatik, güvenlik ve askeri alanlarda işbirliği için Hint-Pasifik bölgesinde yeni bir koalisyonun şekillendiğini duyurdular. Biden hükümetinin böyle bir koalisyon kurmaktan hedefi, Pasifik bölgesinde Batı blok üyelerinden biri olan Avustralya ile daha fazla askeri ve silah işbirliğidir. Zira Biden'e göre Avustralya, Çin'e karşı önemli bir rol oynayabilir.
Bu bağlamda Amerika daha önce benzeri görülmemiş bir kararla nükleer denizaltı teknolojisini Avustralya'ya aktardı. Washington şimdiye kadar yalnızca İngiltere'ye nükleer denizaltı tahriki gizli teknolojisini 1958'de vermişti. Böylece Fransa'dan 12 konvansiyonel denizaltı alımı sözleşmesinin iptaliyle Avustralya, Washington ve Londra'nın teknik desteğiyle 8 nükleer denizaltı inşa edecek. Böylece ilk kez nükleer silaha sahip olmayan bir ülke nükleer denizaltı ile donatılacak. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Nükleer Siyaset Programı Direktörü James Aston şöyle diyor: AUKUS anlaşmasının NPT'ye karşı olumsuz ve ciddi sonuçları göz ardı edilemez. Zira Avustralya nükleer silahı olmayan ülke olarak nükleer denizaltıları kullanırken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı koruma stratejisindeki boşluklardan yararlanan ilk ülkeye dönüşür. Halbuki nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'nin hedefi en az görünürde nükleer silah cephanelikleri ve tesislerini azaltmak ve en sonunda da dünyada nükleer silahları ortadan kaldırmaktır. Bu sürece aykırı olan her girişim ise bir nevi NPT ruhu ile muhalefet anlamındadır. Diğer yandan Avustralya'yı nükleer denizaltı ile donatmak, bölgenin diğer ülkelerinin de bu teknoloji ve kabiliyete doğru yönelmelerine, dolayısıyla askeri gerginliklerin yaşanma olasılığı ve Hint-Pasifik bölgesinde Çin ve Amerika'nın müttefikleri ve özellikle Avustralya arasında çatışma ihtimalini arttırıyor. Tüm bunlara rağmen her zaman ikili standartlar ve çelişkili tutumlar izleyen Amerika bu konuda da kendi hareketinin tehlikeli sonuçlarını aldırmaksızın Avustralya'nın askeri nükleer teknolojiyle donanması doğrusunda önayak olmuştur. Fakat bunun tam tersi bir durumda, örneğin Amerika'nın siyasetlerine karşı olan veya bağımsız herhangi bir ülkeyle nükleer tahrik teknolojisine sahip denizaltı üretmeye kalkışsa, başta Amerika olmak üzere tüm Batı dünyası şiddetle buna karşı muhalefet eder ve bunu nükleer teknoloji ve kabiliyetinden askeri bağlamda yararlanma olarak yorumlarlar. Böylece Moskova'nın da kendi tutumlarında açıkça belirttiği gibi Amerika'nın bu eylemi nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının içeriğine aykırıdır ve nükleer savaş silahlarını azaltma bağlamında uluslararası bu anlaşmayı zayıflatma bağlamındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Mer 1400 Hicri Kameri, 26 Safer 1443 ve Miladi 3 Ekim 2021 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 Mer 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin Irak'ta siyasi ve mezhebi faaliyetlerden men edilmesi ve Irak'ın eski rejiminin imamın çabaları ve mücadelelerine ciddi bir şekilde sınırlandırması üzerine İmam Hümeyni Irak'ı terk edip Kuveyt'e gitmek istedi. Ancak Kuveyt hükümeti despot şah rejimiyle yakın ilişkisini korumak pahasına imamın Kuveyt'e girmesini engelledi. Kuveyt hükümetinin bu girişimi üzerine imam birkaç gün sonra Fransa'ya hicret ettiler. Bilindiği üzere Irak'ın Baasçı rejiminin insanlık dışı ve zalimce siyasetler uygulaması şah rejimine karşı inkılapçı mücadelenin çok hassas günlerine geçiren İran'ın inkılapçı ve Müslüman halkının öfkesine neden oldu. Yıl önce bugün 3 Ekim 1998'de Fransız ünlü şair ve roman yazarı Louis Aragon Paris kentinde dünyaya geldi. 89 yıl önce bugün 3 Ekim 1932'de Irak İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. Irak eski çağlardaki medeniyetlerden sayılan Aşur ve Akkad gibi medeniyetlerin beşiği sayılmaktadır. Bu ülke bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte inişe çıkışlı olaylara sahne oldu. Özellikle çeşitli askeri darbeler, Baasçı rejim, Devrik Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı 8 yıllık savaş ve yine Kuveyt topraklarına açtığı savaş, Amerika'nın Irak'a 2003'te düzenlediği saldırı, ve IŞİD terör örgütünün 2014 ile 2015 yılları arasında Irak topraklarının bir kısmını ele geçirmesi ülke tarihinin en önemli olayları sayılmaktadır. Irak 438 bin kilometre kare yüzölçümü ile Asya kıtası güneybatısında yer alarak İran, Türkiye, Suriye, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile komşudur. Yıl önce bugün 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın resmen birleşmesi ilan edildi ve bu ülke 45 yılın ardından yeniden birleşik bir Almanya olarak kuruldu. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilgi uğraması ardından Doğu Almanya toprakları Sovyetler Birliği ve batısı batılı devletlerce işgal edildi. 1949 yılında Batı ve Doğu Almanya ülkeleri iki ayrı siyasi ve iktisadi hükümet düzenini benimseyerek varlıklarını ilan ettiler. Berlin Duvarı 1961'de halkın Doğu Berlin'den kaçmalarının engellenmesi amacıyla Sovyetler Birliği tarafından yapıldı. Bu duvar iki ülkenin ayrılması ve Almanya'nın parçalanması simgesi haline geldi. Yıl önce bugün 3 Ekim 1866'da Viyana Paktı İtalya temsilcileri ile Avusturya İmparatoru arasında Viyana'da imzalandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Çift maaş alan AKP'li bürokratların ücretlerine zam yapıldı.
Karar.
Bu kadarını hak etmiyoruz.
Yeni Asya.
Dış politikada atılan yanlış adımlar sebebiyle zor günler kapıda.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş, 1 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde CHP'de neler oluyor başlıklı yazısına yer veriyor. Görünürde seçim yok ama beklenmedik bir hareketlilik var. Muhalefetteki hiçbir parti gelecek seçimin erken mi yoksa zamanında mı yapılacağı sorusunun yanıtını merak etmiyor. Liderler artık Ankara'da daha az kalır oldu. Ana muhalefet CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir haftada Türkiye'yi doğudan batıya geziyor. Türkiye Meclisi'nin kapalı olması da bir fırsata dönüştürülmüş durumda diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
CHP'deki hareketliliğin altyapısını anlamak için partinin genel merkezine kısa bir ziyaret yeterli oldu. Planlamalar ve saha çalışmaları için karargah kurulmuş. Yapılacak etkinlikler, geziler için önceden masa başında ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. Milletvekillerinin yaz aylarında bölgelere yaptıkları ziyaretlerin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu için bir planlama yapılmış. Ziyaret edilecek bölgeler, iller ve temas kurulacak, partinin politikalarını anlatılacağı toplum kesimleri ve sektör temsilcileri üzerinde önceden çalışmalar yapılıyor, bazı ön temaslar gerçekleştiriliyor. Öncelikli hedef CHP'ye oy vermeyenler ve partinin politikalarına karşı ön yargılı kesimler. Özellikle iktidarın yarattığı algının kırılması gerekiyor. Bunun için de yeni karargahta kapsamlı çalışmalar, araştırmalar yapılmış. Ortaya konulan tespitler üzerine politikalar geliştirilmiş ve şu anda bunlar uygulama aşamasında. Örneğin Kılıçdaroğlu CHP'nin az oy aldığı bir bölgeyi mi ziyaret edecek? Yukarıda sıraladığımız hazırlıklar tamamlanıyor. Bir ekip önden temasların yürütüleceği bölgeye gidiyor, zemini hazırlıyor ve genel başkanı bekliyor. Aynı ekip tüm etkinliklerin ardından durum değerlendirmesi yapıyor, etkiyi ve sonuçları raporlaştırıyor. Anladığımız CHP sistematik çalışıyor. 2020'nin yaz sonunda Sivas'tan Erzincan, Erzurum ve Ardahan'a kadar bir haftalık gezi yapmıştık. Siyasete ilgi azdı, muhalefetin durumu pek parlak değildi. Tam 13 ay sonra durum farklı, ciddi saha çalışmalar yapılıyor. Muhalefetin lideri CHP, tempoyu kararlılıkla sürdürmeli. 19 yıldır AKP'nin baskın olduğu ülke siyaseti nihayet farklı bir noktaya gelmiş durumda. İktidar fiyat artışlarını kontrol edemiyor. Birisi batmış olan iki firma sahibi durumu anlatıyor. Önce batık olan, benim firma ölü. 600 bin TL vergi borcum var. Devlet de rahat, ben de. Çünkü ikimiz de bu borcun ödenemeyeceğini biliyoruz. Diğeri şöyle konuşuyor. Benim firma şu an canlı. Hiç beklemediğim bir anda 250 bin TL vergi cezası geldi. Devletin canhıraş paraya ihtiyacı olduğu çok belli. Ödeme yapmazsam firmam ölecek. Ben de rahat, onlar kervanına katılacağım. Siyasetten, ekonomiden, sokaktan gelen tepkiler ilk kez benzerlik taşıyor. Sanki iktidar gitmeye, muhalefette göndermeye hazır gibi.
Thank you.
Akif Bekir 1 Ekim tarihli Karar gazetesinde "Yarı başkanlık geride kaldı" başlıklı yazısına yer veriyor. Güya AK Parti yarı başkanlığa dönmeyi muhalefete teklif etmeye hazırlanıyormuş. Yolunuzun üstündeki kuru fasulyecinin bilmem kaç kilometre geride kaldığını gösteren tabelanın siz geçtikten sonra karşınıza çıkmasına benziyordu Akşener'in başbakanlığa adaylık açıklamasıyla muhalefet çoktan bir sonraki aşamaya göz dikmişti. Geri döndürmek için geç kalınmış bir teklif olacaktı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hem de teklifin kırmızı çizgisi başbakanlığı geri getirmemekmiş. Tek başlılık yetkilerinden meclise biraz taviz vermek suretiyle sistem revize edilecekmiş, o kadar. Meclisin denetim yetkilerini güçlendirme vaadiyle kapısına geldiğinde muhalefet böyle bir anayasa değişikliğine istenen desteği vermiş gibi. Muhalefeti yolundan geri çevirmeye yetmeyeceğini görüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haberi yalanladı. Ne de olsa iktidarda 16 yıldan sonra emekliye ayrılan Merkel'den daha eski usta bir siyasetçi Erdoğan. Zaten geç kalan adaletin adalet olmadığını adeta virdizeban etmiş kıdemli bir lider, geç kalınmış manevranın da manevra olmadığını bilmez mi? Aksini söylese şaşmak gerekirdi. Cumhurbaşkanı kendisinden bekleneceği üzere böyle bir tartışmanın önünü kesti, başlamadan bitirdi. Kararlılığı sorusundan bile belli. Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ile birlikte başkanlık sistemini getiren bir iktidar, Türkiye'yi koalisyonlara geri götürecek bir revizyona kalkıp izin verir miydi? Erdoğan parlamenter sisteme dönüş için söz konusu değil, böyle bir şey asla olamaz diyerek noktayı koydu. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısını kanıtladığına, sağlıklı çalışan bir yönetim biçimi kurduklarına ve Türkiye'ye aldırdığı mesafenin ortada olduğuna inanıyor. Sonuçta gayet memnunken, haşa sistemin başarısızlığını kabul eder gibi muhalefetin kuyruğuna niye takılacaklarını soracaktı elbette, sordu. Öbür türlüsü gelinen noktada muhalefet açısından da gerçekçi değil. 6. Akşener'in başbakanlığa adaylık çıkışıyla boşaltılmış bir teklif ölü doğacaktı. Zemini yoktu, muhalefetçe düşük yaptırılmıştı. Cumhurbaşkanı da havadan su dövmekten siyaseti kurtardı böylece.
Kazım Güleç 1 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Milli Güvenlik Konseyi rejimine bir hukuk freni daha" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 15-20 Temmuz OHA sürecinde hukuku savunma ve koruma misyonunu yerine getirme hususunda maalesef iyi bir imtihan veremeyen Anayasa Mahkemesi'nin bu durumu nihayet aşmaya başladığını gösteren örneklerin giderek arttığı görülüyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
20 Temmuz sonrasında kanun hükmündeki kararnameler olarak çıkarılıp yasalaştırılan 6.755 sayılı kanunun milli güvenlik için tehdit olduğu tespit edilen oluşumlarla ilişkili medya kuruluşlarının İlgili bakanın onay ile kapatılıp mal varlıklarının hazineye devrini öngören maddesini iptal kararı bunlardan biriydi. Kanun hükmündeki kararname ile medya kapatılamaz diye özetlenebilecek olan karar, OHAL'in artık sona erdiği ve geride kaldığı olağan dönemde OHAL mantığı ve kanun hükmündeki kararnameler ile hareket edilemeyeceği mesajı veriyordu. Yine aynı kararda içinde bulunan döneme göre farklı yorumlanabilmeleri mümkün olan aidiyet, irtibat, iltisak kavramlarının hukuki niteliği ve objektif anlamı ancak yargı içtihatlarıyla belirlenebilir denilmesi, bu kavramların tanım ve yorumunda inisiyatifi yargıya tahsis eden diğer bir önemli mesajdı. Anayasa Mahkemesi'nin OHAL ve kanun hükmündeki kararname uzantısı bir kanundaki üyelik ve mensubiyet ifadelerini iptal ederken, Milli Güvenlik Kurulu tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, grup ve oluşumlarla ilgili olarak kişilerin bunlara üye olup olmadıklarına sadece yargının karar verebileceğini hükmeden kararı bu yönde atılmış ikinci bir adım oldu. Üçüncü adımın mesajı ise daha netti. İstişare nitelikte bir danışma organı olan Milli Güvenlik Kurulu'nun icraî karar alma yetkisine sahip olmadığı gözetildiğinde, Cumhurbaşkanınca ayrı bir kararla benimsenmemiş, MGK kararlarına hukuki sonuç bağlanamayacağı ve bu kararların kendiliğinden icra edilemeyeceği açıktır. Kararları tavsiye niteliğinde olan MGK, kişilerin devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunup bulunmadığına karar veremez. Anayasa Mahkemesi 6755 sayılı OHAL kanununun MGK'yı yetkili kılan ibarelerini bu gerekçeyle iptal ederek MGK rejimine bir fren daha koydu. İrtibat ve iltisakın somut bilgi ve belgelerle ortaya konulması, aksi halde dayanıksız işlemin iptal gerektiği yönündeki yeni bir idare mahkemesi kararı, Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşımının bidayet mahkemelerine de mal olmaya başladığını gösteriyor. Dileğimiz bu sürecin aynı yönde daha da hızlanarak devam etmesi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allame Hasanzade Amuli'nin vefatı üzerine.
Değerli dinleyiciler, İranlı büyük fakih, arif, hekim ve Allame Zulfunun lakaplı büyük alim Allame Hasan Hasanzade Amuli'nin vefatı dolayısıyla kendisini biraz daha yakından tanımak üzere hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İslam dünyasının büyük alemi, fakih, arif, hekim ve Allame Zulfunun lakaplı büyük alim Allame Hasan Hasanzade Amuli, uzun yıllar Kum Dini İlimler Merkezi'nde felsefe, irfan, matematik ve nücum dersi verdi ve bu ilimlerde kendisinden çok değerli eserleri geride bıraktı.
Marifet erbabı olanlar, ilimin önde gelen büyüklerinin eserlerini ihya etmek ve yaşamlarını anlatmanın nedenli toplumun tüm kesimleri için her açıdan faydalı olduğunu iyi bilir. Ancak bu naçizane kulunuz ne takdire şayan bir tarafı, ne takdir edilecek bir yazısı ve ne de ulaştığı bir makamı varken ve kimseye faydası dokunmazken kendisi hakkında ne yazabilir ki? Sanki hakkımda şöyle dendiğini duyar gibiyim. Ne bir şüküfe, ne bir yaprak, ne meyve, ne gölgem var. Çiftçi beni niçin ekti? Ona hayret ediyorum. Bu satırları İslam dünyasının büyük alimi, fakih, arif, hekim ve Allame Zulfunun lakaplı büyük alim Allame Hasan Hasanzade Amuli kendisinden biyografisini isteyen birinin mektubuna verdiği cevaptı.
Gerçekte Allame Hasanzade Amuli hakkında söz etmek hem zor hem kolaydır. Kolaydır, zira bu şahsiyetin ruhu o kadar yücedir ki her konuda ister ahlaki, ister irfani, ister ilmi, ister başka alanların üzerinde konuşacak olursak Allame'den binlerce eşsiz ve okumaya değer şeyden söz edebiliriz. Ama zordur, zira bunca özellikler arasında dilin aciz kalmayacağı hangi özelliğe öncelik vereceğini bilemezsin. Buna rağmen kısa sohbetimizde bu seçkin şahsiyetin vefatı dolayısıyla onu bir nebze olsun size tanıtmaya çalışıyoruz.
Zülfü'nün lakaplı büyük alim Allame Hasan Hasanzade Amuli, miladi 1929 yılına denk gelen Hicri Şemsi 1307 yılının sonlarına doğru İran'ın Amul ilçesine bağlı Larican'ın İra köyünde dünyaya geldi. Allame Amuli 6 yaşında mektebe giderek okuma yazmayı öğrendi ve 1944 yılında Dini İlimler Merkezi'nde eğitimine devam etti ve ardından din adamı olarak